Bayram 20 Karakutu Soner Yalçın sayfa 166. Doktor Uffe Ramsko kitabında dünyada referans kaynağı olarak gösterilen bilimsel kaynakları didik didik etti. ABD'de yapılan çoklu riskli faktörler çalışması, MRFIT, Helsinki Kalp çalışması, Norveç'ten Dr. Ingvar Heerman, Washington DC'den Profesör Greg Brown, Amerikan Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü, İngiltere'de ileriye dönük araştırmalarda işbirliği, Finlandiya'da Akıl Hastanesi'nden Dr. Tatu Mittinen tarafından yapılan ve kolesterol ilaçları lehine çıkan araştırmaların eksik hatalı yerlerine ve önemsiz sonuçlarını nasıl abartıldığını ortaya çıkardı, foyalarını döktü. Öyle bilgiler verdi ki, mega araştırma olan koroner ilaç projesinde 5 ayrı kolesterol düşürücü tedavinin etkileri incelenecekti. Çalışma sırasında uygulanan tedavi sonucu ölüm oranlarında azalma yerine artış görülünce çalışma vaktinden önce sonlandırıldı. Bütün bu kusurlara ve kuralsızlıklara karşın Türkiye'de sıklıkla referans edilen MRFIT çalışması hala ABD'deki sağlıklı erkeklerin ölüm oranı ile ilgili risk faktörleri açısından en kesin veri kaynağı olarak gösterilmektedir. Kolesterol düşürme çalışmalarına aşina olanlar Helsinki kalp çalışmasının neden kalp rahatsızlığı olan insanlarda değil de yalnızca sağlıklı insanlarda yapıldığını merak ediyor olmalılar. Aslında tabii ki daha önce kalp krizi geçirmiş olan kişileri içine alan bir çalışma yapıldı. Ama elde edilen sonuçlar onlar için son derece kötüydü. 5 yıl içinde plasebo verilen grupta 8 kişiye karşılık, kolesterol ilacı gemfibrozil verilen grupta 17 kişi kalp krizi geçirerek öldü. Bu 17 kişi kayıtlara şahitsiz ölüm, ölüm nedeni bilinmiyor, ölüm nedeni görülmemiş diye kaydedildi. Çalışma üstünden 6 yıl geçtikten sonra yayımlandı, hem de pek prestijli olmayan az bilinen bir tıp dergisinde. İngiliz araştırmacılar 2007 yılında yaklaşık 900 bin sağlıklı bireyin birkaç yıl boyunca izlendiği 61 çalışmanın analizini yayımladılar. Amaç kişilerin kolesterolün ileride kalp krizinden ölme risklerini belirlemekti. Araştırmacılar yüksek kolesterolün her yaştaki kadın ve erkek için inme olmasa da kalpten ölüm oranı ile ilişkili olduğu sonucuna varmışlardı. 61 çalışmayı tek tek incelediğimde İngiliz araştırmacıların makalelerinde katılımcı sayısının her seferinde farklı yazıldığını fark ettim. Örnek olarak incelemede 9603 katılımcıdan söz edilmesine karşılık çalışmanın orijinal raporunda bu sayı 37891 olarak verilmişti. Diğer bir başkasında ise inceleme makalesinde katılımcıların sayısı 1783 olarak verilmiş olup orijinal raporda sayı 5749 olarak gösterilmişti. Bu özensiz çalışmalar Türkiye gibi ülkelerde hala bilim diye yutturuluyor. Uffe Ramskov inatçı bir hekim şöyle, ABD Dallas'lı Amerikan Kalp Derneği AHA 2005 yılında agresif lipid düşürme ideal çalışmasını yaklaşık 9000 kalp hastası üzerinde yaptı. Deneklerin yarısına yüksek dozda Lipitor, yarısına düşük dozda Zicor verildi. Sonuç mükemmeldi. Ancak raporda her iki grupta da hastaların %90'ında yan etki görüldü diye bir cümle vardı. Ramskov ve iki meslektaşı raporun yayımlandığı dergiye mektup gönderdi. Nedir bu yan etkiler? Yanıt alamadı. İlgili dergiye konunun aydınlatılması için mektup gönderdi. Yayımlanmadı. Sadece bunlar değil, Türkiye'deki kolesterol ilaç destekçilerin sürekli referans verdiği Framingham Heart Study, kalp hastalıklarıyla ilgili araştırmalara 1948 yılında başladı. Proje başladığında İngiltere ve ABD'de 30 ve 62 yaş arası kadın, erkek 5209 denek insanla çalıştılar. Thomas R. Dover 1949'dan 1966'ya kadar çalışmanın direktörlüğünü yaptı. Çalışmanın 20 yıl sürmesi amaçlanmıştı ancak uzatıldı. 1960'larda sigara içmenin kalp hastalığı riskini arttırdığını, egzersizin kalp hastalığı riskini azalttığını rapor ettiler. 1970'lerde yüksek tansiyonun inme riskini ve menopozun kalp hastalığı riskini arttırdığını rapor ettiler. 1980'lerde yüksek HDL kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini azalttığını rapor ettiler. Kolesterolü yüksek olan 47 yaşından büyük olan katılımcılar, düşük kolesterolü olan aynı yaş grubundaki kişiler kadar ve hatta bazıları daha uzun yaşamıştı. Her 1 miligram kolesterol düşüşüne karşılık koroner ve toplam ölüm oranında %11 artış gözlendi. Framingham raporu yeni pişirilen algıyı yıktı. Fakat Amerikan Kalp Derneği ile Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü 1990 yılında şu açıklamayı yaptı. Framingham çalışmasının sonuçlarına göre kan kolesterolünüzün %1 oranında azalması, koroner kalp hastalığı riskinde %2 oranında düşüş sağlandığını göstermektedir. %1 düşüşün ölüm oranını %11 arttırdığı bilinmesine rağmen göz göre göre bu açıklamayı yaptılar. Sonunda Boston Üniversitesi ile işbirliği yapan Framingham Heart Study de onlara uydu. Daha sonraki raporlarında yüksek kolesterol seviyesinin kalp hastalığı için büyük risk oluşturduğunu açıkladı. Bugün Framingham kalp çalışması eski katılımcıların çocukları ve torunlarının gönüllülüğü ile devam ediyor. Çalışma masraflarını azaltmak ve kalp sorunları hakkında farkındalığı yaymak için Framingham Kalp Çalışması Dostları adlı yardım kuruluşu kurdular. İlaç şirketlerinden yardım alıyor mu? Almıyoruz diyorlar. Sadece Rockefeller Vakfı gibi hayırsever kuruluşlarla ilişkileri vardı. Bir de Rockefeller Üniversitesi gibi kurumlarla çalışıyorlardı. Geçelim. Türkiye'de kimi doktorlar bu çalışmaları sürekli referans gösteriyor. NASA hekiminin hafızası Dwayne Edgar Graveline 1931-2016 Amerikalı uçuş hekimi ve aile doktoru. NASA astronotuydu. 1965 yılında NASA'nın 4. astronot grubu olan Apollo programı için seçilen 6 bilim insanından biriydi. Lipitor, Thief of Memory. Lipitor, Hafıza Hırsızı adlı 2004 yılında yazdığı kitabında başına gelenleri anlattı. 2000'lerin hemen başı, kalp rahatsızlığı sebebiyle gittiği meslektaşı dönemin modası gereği reçeteye Lipitor yazdı. Aradan birkaç gün geçti. Doktor Graveline birkaç saat boyunca eşini tanıyamadı. Bu bellek kaybı amnezi sonucu tekrar meslektaşına koştu. Meslektaşı Lipitor'un böyle bir yan etkisi olmadığını belirtti. Hapı kullanmasında ısrar etti. Doktor Graveline ne çalıştığı NASA doktorlarından ne de tanıdığı hekimlerden, eczacılardan ilacın böyle bir yan etkisi olduğunu duymuştu. Tekrar Lipitor almaya başladı. 6 hafta sonra bu kez 12 saat boyunca liseden sonraki hayatını hatırlamadı. Yaşadıklarını The People's Pharmacy, Halkın Eczanesi adlı radyoya aktardı. Birden onlarca hasta ya da yakını benzer durumun başlarına geldiğini bildirdi. Bir araya geldiler. Doktor Graveline şikayetleri rapor edip ilacın yan etkisini FDA'ye bildirdi. FDA şu yanıtı verdi. Konu halen değerlendiriliyor. Şaşırıyor muyuz? FDA budur. İlaç güvenliği konusunda araştırmalar yapan Profesör Brian L. Strom ve arkadaşları 13 Ocak 1987-16 Aralık 2013 tarihleri arasında statin tedavisi ve akut bellek bozukluğu riski çalışması yaptı. Kolesterol ilacı kullanan 482.543 kişi, hiç kullanmayan 26.484 kişi ve lipid düşürücü statin kullanan 68.028 kişi olmak üzere toplam 577.055 kişi üzerinde yapılan araştırmada şu gerçek ortaya çıktı. Kimi insanlar kolesterol ilacı kullanmaya başladıktan 30 gün sonra akut hafıza kaybına uğruyordu. Sonra ilaç prospektüsüne ender de olsa hafıza zayıflığı görülebilir diye not düştüler. Şu gerçek dile getirilmedi. Tüm bedenleri aynı gören endüstriyel tıp hatasıydı bunlar. Her ilaç her bedende farklı yan etki yapabiliyordu. Hafıza konusu yargıya taşındı. Zor durumda kalan FDA 2012 yılında Lipitor ve diğer statinler tıp 2 diyabet ve hafıza kaybına sebep olabilir açıklaması yaptı. Ardından kimi hastalar tazminat davaları açtı. Davacıların avukatı H. Blair Hahn, Reuters ajansına 4000 kadını temsil eden 1000 dava açtığını söyledi. Dipnot. ABD Florida merkezli Levin and Papantonio adlı avukatlık bürosu internette Türkçe site açtı. Eğer siz ya da sevdiğiniz biri ilaç kullanırken, Lipitor kullanırken tip 2 diyabet geçirirseniz bir Lipitor davası açabilirsiniz. Lipitor tarafından sağlığına zarar verilen birçok hasta Lipitor üreticisi Pfizer'a karşı dava açmaya başladı. Durumunuzla ilgili olarak bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Levin and Papantonio'dan bir avukat davanızı değerlendirebilir. Lipitor davasının açılıp açılmayacağını belirleyebilir. Epeydir piyasada olan kolesterol ilaçlarının yan etkileri ortaya çıkıyordu. Kanada Waterloo Üniversitesi'nde Caroline M. McChan, Patricia K. Rinchak, Elizabeth L. Irving adlı araştırmacılar 2007-2008 yılları arasında 6400 hasta üzerinde yaptıkları çalışmada kolesterol ilacının katarakt riskini %57 arttırdığını tespit etti. Yine Kanada'da 2 milyondan fazla kişiyi kapsayan araştırma sonuçlarına göre yüksek doz kolesterol ilacı kullananlarda böbrek hasarı riski kullanmayanlara nazaran %35 daha fazlaydı. Keza 10 yıllık çalışma sonucunu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi araştırmacıları Norveç'te 2011 yılında açıkladı. Söylenenlerin tam aksine yüksek kolesterol kadınlarda ömrü uzatıyor ve daha az kalp krizi, felç geçirmelerine sebep oluyordu. Norveç'te 20 ile 74 yaş arası 52.087 kişide yapılan araştırmada tüm risk faktörleri göz önünde bulundurulduğunda kolesterol seviyesi 270 mg DL'den yüksek kadınlarda ölüm oranı, kolesterol seviyesi 193 mg DL'den düşük olanlara nazaran %28 daha azdı. Kolesterol seviyesi yükseldikçe kalp hastalığı, kalp durması ve inme azalmaktaydı. Araştırmacılar bu konudaki rehberlerin yeniden gözden geçirilmesi ve boşu boşuna statin ilaç kullanılmamasını önerdi. Üzerinde en çok tartışma yapılan yan etki konusu cinsel iktidarsızlık oldu. Erkek cinsellik hormonu olan testosteron, kolesterol molekülünden üretiliyor. Kolesterol düşürmenin testosteron üretimini de azaltıp azaltmadığı sorusu merak edildi. Pfizer hemen İngiltere'de araştırma yaptırdı. H. Solomon ve arkadaşları Uluslararası Kardiyovasküler Risk Kliniğine başvuran 93 erkek üzerinde 6 aylık çalışma yaptı. Hastaların 5'te 1'inde belirli derecede iktidarsızlık vardı. Pfizer bu yan etkiden hiç bahsetmedi. Zaten bir süre sonra Viagra'yı pazara sürdü. Kimi insanlar Lipitor ile Viagra'yı birlikte kullanmaya başladı. Yıllar sonra bu kez kolesterol ilaçlarının başka ilaçlarla alınmasında ortaya çıkan yan etkiler araştırıldı. Örneğin AIDS, HIV veya hepatit C tedavisinde kullanılan ilaçlarla alınan kolesterol ilaçları, kas hastalığı, miyopati ve kas erimesi, rabdomiyoliz riskini artırıyor, ölümcül böbrek hasarına yol açıyordu. FDA 2012 yılında ilaçların birlikte kullanımını yasakladı. 15 yıllık kolesterol ilaçları kullanım sürecinde nice insanın yok edildiğini araştıran olmadı. Northwestern Üniversitesi'nden Dr. Donald Lloyd Jones, Lipitor ve Crestor'un kolesterol düşürücü etkisinin abartıldığı gibi olmadığını açıkladı. 2017 yılında ABD Kalp Derneği AHA tarafından yılın doktoru seçildi. Nereden nereye? AHA gibi kurumlar hep su üstünde kalıyorlar. Dünyanın en çok satan Lipitor ilacının mucidi Bruce D. Roth artık kolesterol ilaç çalışmalarından uzaklaştı. Şimdi psikoterapi ve dermatoloji gibi alanlarla ilgili ekipleri yönetiyor. Things grubu. Evet, hava döndü. Bunda aralarında Profesör Canan Karatay gibi hekimlerin bulunduğu 98 bilim insanının oluşturduğu Things gibi grupların etkisi yadsınamaz. Kolesterol gerçeğini yazanlar çoğalıyor. Kaliforniya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Beatrice A. Gollum ve Marcella A. Evans, American Journal of Cardiovascular Drug adlı tıp dergisine geçen yıl yazdıkları 45 sayfalık kolesterol ilaçlarının yan etkileri makalesinde 892 kaynağı referans gösterdi. Bir avuç değil, yüzlerce bilim insanı gerçeği ortaya çıkarmak için çalışmaya devam ediyor. Yıl 2019, Türkiye ise hala kolesterol ilaçlarını tartışmaya devam ediyor. Bu ilaçlar böbrekleri bozuyor, bu ilaçlar şeker hastalığına yol açıyor, bu ilaçlar akciğere dokunuyor, bu ilaçlar zona yapıyor, bu ilaçlar çok kilo alınmasını sağlıyor, bu ilaçlar kas iltihabına davetiye çıkarıyor, bu ilaçlar Parkinson'u arttırıyor, bu ilaçlar antibiyotikle alınırsa hastanelik ediyor, bu ilaçlar bir işe yaramıyor. Şu bile deniyor, kolesterol ilaçları kalp damarlarını daha fazla daraltıyor. Benzeri yan etkiler doğru ya da yanlış hala tartışılıyor. Diğer yanda küresel ilaç şirketleri kolesterol ilaçlarını satmaya devam ediyor. En son 2 yıl önce Novartis, Canakinumab Ilaris isimli statini çıkardı. Medya yine kalp krizi riskini azaltan yeni ilaç diye haber yaptı. Bu haberlerin kaynağı belli. Türkiye kolesterol ilaç pazarındaki yabancı şirketlerin oranı 1992'de %80.4 iken bugün jenerik ilaçlara rağmen %90'ı aştı. Artık konuyu toparlayayım. Ancak bu bölümde iki kişiyi anmazsam eksik olur. Uzman biyolog Mevlüt Durmuş. Kolesterol gerçeğini halka anlatan birkaç isimden biriydi. Kolesteroldeki Kaos 2003, Kayıp Felsefe Genleri 2005, Manifesto, Çarmıha Girilen Molekül ve Modern Bilimin Kolesterol Masalları 2007, Kolesterol ve Akıl Oyunları 2009 isimli kitapları yazdı. kolesterolmasallar.blogspot.com sitesini kurdu. Dedi ki, birileri siz farkında olmasanız da hepimizi kolesterol molekülüne, kolesterol artışına yönlendiriyor. Çünkü kolesterol yüksekliği bahanesiyle kazanılacak milyarlarca dolar kendilerini bir köşede bekliyor. Onlar için hücre içi metabolik bir yolun engellenmesinden dolayı kaç insanın zarar gördüğü hiç önemli değil. İnsan nüfusu sürekli artıyor nasıl olsa. Mevlüt Durmuş yorulmadan çalıştı, çok tepki aldı, inatla yazdı gerçekleri. Ama 48 yaşında öldü. Ve kolesterol gerçeğini ısrarla söyleyip 6 kitap yazan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı Başkanı Profesör Ahmet Aydın da dedi ki, damar sertliği oluşturan kolesterol değil, enflamasyondur, mikropsuz iltihap. Buna neden olanlar arasında da ayçiçeği yağı, mısır yağı, margarinler bulunur. Kardiyoloji dernekleri bunları mı teşvik ediyor? Madem baltalar çıktı, biz de çıkarıyoruz. 900 araştırma sonucunda ortaya çıkıyor ki kolesterol ilaçlarının büyük yan etkileri var. Kas tahribatı yapıyor bir kere. Kalbi koruyacağım derken tahrip ediyorsunuz. Statin ayrıca erkeklik ve kadınlık hormonlarını azaltıyor. Alzheimer'a, kas zayıflığına, katarakta yol açıyor. Bunları bilmiyorlarsa cahiller, bilip de uygulamıyorlarsa ahlaksızlar. Profesör Aydın 63 yaşında öldü. Canan Karatay kimdir? Rahmetli kalp hastası annem elinde bir torba ilaçla dolaşırdı doktor tavsiyesi sebebiyle. Yumurta yemezdi, kırmızı eti ağzına sürmezdi, tereyağını eve sokmazdı. Tehlikeli sinsi düşmanı vardı kolesterol. Tetkikler sonucu kolesterol düştü mü evde bayram edilirdi, yüksek çıkınca hüzün yaşanırdı. Sonra düşman kolesterolün ikiye ayrıldığı ortaya çıktı. İyi kolesterol ve kötü kolesterol. İyisinin yüksek, kötüsünün düşük çıkması gerekiyordu, yoksa durum vahimdi. Annem 18 yıl önce vefat etti. Doktorlarının anneme tavsiyelerinin yanlış olduğu tartışılıyor bugün. Ama maalesef annem çok sevdiği yumurtayı, tereyağını, kırmızı eti yıllarca ağzına koymayarak bu dünyadan göçüp gitti. Şimdi bugün kolesterolün vücut için önemli bir yapı taşı olduğu ve hastalık sebebi olup olmadığı tartışılıyor. Aksine kolesterol düşürücü hapların mevcut hastalıkları tetiklediği gibi yan etkilere yol açtığı belirtiliyor. Annem fruktoz, glikoz, mısır şurubu nedir duymadı, glüten nedir duymadı, kandida nedir duymadı, probiyotik nedir duymadı, glutatyon nedir duymadı. Bağırsak ikinci beyindir dense kahkaha atardı herhalde. Kocaman göbeğin kocaman baş ağrısına sebep olduğunu hiç işitmedi. Ona söylenen hep şu oldu: yağlar kötü, karbonhidratlar iyidir. Bu nedenle sürekli ağzıma ekmek dışında bir lokma koymuyorum derdi. Bir dilim ekmeğin kan şekerini sofra şekerinden daha hızlı yükselttiğini hiç bilmedi. Hele vücut bağışıklık sistemine endüstriyel gıdaların yıkıma uğrattığını ona hiçbir doktoru söylemedi. Ama yıllar sonra bir doktor Türkiye beslenme biçimi konusunda farkındalık yarattı. Kim bu doktor? Elazığ 1943 doğumlu. Annesi fizik öğretmeniydi, babası avukat. Efendigil ailesinin çocuğuydu. İlkokulu memleketinde okudu. Orta liseyi İstanbul'da Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nde yatılı okudu. 1961'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. Sadece başarılı öğrenci değildi. Yaz tatillerinde Eskişehir Bardakçı Köyü, Gaziantep Dizip ilçesinde gönüllü doktorluk yaptı. Okulu 1967'de bitirdi. Dahiliye uzmanlığını 1972'de tamamladı. İngiliz hükümetinin bursuyla Liverpool Regina Cardiac Center'da kardiyoloji konusunda çalışma yaptı. 1974-76 yıllarında İstanbul Üniversitesi'nde asistan olarak çalıştı. Ardından Güney Afrika'ya giderek Cape Town Üniversitesi'nde ilk kalp ameliyatı gerçekleştiren Dr. Christian Barnard'ın ekibinde yer aldı. Doçentlik tezini kalp ameliyatı olmuş hastalar üzerinde gerçekleştirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1979'da doçent oldu. Mesleki yaşamında her fırsatta Anadolu insanının yardımına koştu. 1979-1980'de Toros Aladağlar ve Munzur Dağları köylerinde kalp taraması yaptı. Hastaları İstanbul'a getirip tedavilerini sağladı. 1987 yılına kadar Haseki Hastanesi kardiyoloji bölümünde çalıştı. Sonra ABD'ye giderek New York State Üniversitesi'nde çalışmalar yaptı. Makaleleri tıp bilim dergilerinde yayımlandı. Türkiye'de kalp ameliyatlarında bugün yaygın olarak kullanılan Judgkin tekniğini ilk kez uyguladı. 1998'de profesör oldu. İstanbul'dan Gaziantep'e tıp merkezleri, koroner yoğun bakım üniteleri, üniversiteler kurdu. Üniversitelerde öğretim üyeliği, rektörlük yaptı, seçkin ödüller aldı. Evet, Profesör Doktor Canan Efendigil Karatay'dan bahsediyorum. 20. ayrımın sonu. Sayfa 176.